yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında haftanın ilk iş gününde yine sizlerle birlikteyiz, sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, seslendirme sanatçısı, seslendirme yönetmeni, çevirmen Sungun Babacan programımızın ilk dakikalarında stüdyomuzda olacak. Sungun Babacan'la meslek yaşamı, seslendirmenin incelikleri, bugüne kadar sesiyle hayat verdiği karakterleri ve usta sanatçıların eğitiminden geçen çocuklarla gerçekleştirilen çocuk saati ve seslendirme sanatına ilgi duyan gençlere önerileri üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Hemen sonrasında Anadolu Ajansı fotoğraf editörü Fırat Çağlayan Yurdakul bizlerle birlikte olacak. Anadolu Ajansı 2019'un önemli olaylarına ait fotoğraflarını oylamaya sunuyor. Türkiye ve dünya gündeminden yakalanan anların fotoğrafları arasında farklı kategorilerde yılın fotoğrafları seçilecek, detayları değerli konuğumuzdan alacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında Sungun Babacan bizlerle olacak.
Düştüm, etmiyorsun yardım da, sanki hep sen vardın da. Tüm acılarım gizli, her tebessümümün ardında. Kül oldum yandım da, gül oldum soldum da. İnfazın yargında, senin olsun kalkırma. Demir attığım tek limanımsın. Uçuruma son bir adımsın. Kalmayacak dedim, Rabbim yalvarırım yanılsın.
Yine yangınlar, yine ben. Yine kalsan bul bir neden. Yine sarsan kollarına, başkasını dilemem. Yine duysan söylemeden, bir düşün bir sen bir de ben. Yarına kalma yanıma kal, ben öderim bir beden. Sarsan kollarına, başkasını dilemem. Yine duysan söylemeden, bir düşün bir sen bir de ben. Yarına kalma yanıma kal, ben öderim bir bedel.
Düştüm, etmiyorsun yardım da, sanki hep sen vardın da. Tüm acıların gizli, her tebessümümün ardında. Kül oldum yandım da, gül oldum soldum da. İnfazın yargında, senin olsun kalkırma. Demir attığım tek limanımsın. Uçuruma son bir adımsın. Kalmayacak dedim, Rabbim yalvarırım yanılsın.
Yine yangınlar, yine ben. Yine kalsan bul bir neden. Yine sarsan kollarına, başkasını dilemem. Yine duysan söylemeden, bir düşün bir sen bir de ben. Yarına kalma yanıma kal, ben öderim bir bedel. Yine yangın var, yine ben. Yine kalsan bul bir neden. Yine sarsan kollarına, başkasını dilemem. Yarına kalma yanıma kal, ben öderim bir bedel.
Yine yangınlar, yine ben. Yine kalsan bul bir neden. Yine sarsan kollarına, başkasını dilemem.
Yine duysan söylemeden, bir düşün bir.
sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Seslendirme sanatçısı, seslendirme yönetmeni, çevirmen. O özel isim, duayen isim Sungun Babacan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsın?
Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyicilerimizin ve sizin izninizle, müsaadenizle size abi diye hitap etmek istiyorum.
Lütfen, lütfen bak. Ben de sana nasılsın dedim.
Evet.
Çünkü sen benim çocuğumsun, sen benim öğrencimsin. Sen benim gurur kaynağımsın. Sen çocuk saatindensin.
Sungun abi, o kadar sizi gördüğüm için şu anda neler hissettiğimi anlatmam. İnanın kelimelere sığmaz. Kalbim nasıl küt küt atıyor tıpkı.
Benim de ben de heyecanlanıyorum.
O 9 yaşında stüdyodan ilk girdiğim günü hatırlıyorum. Beni karşıladığınız o anı hatırlıyorum. İnanın gözleriniz hep aynı. O sıcak bakışınız, hani soyadınız gibi babacan bakışınız
çok
hep aynı.
Çok teşekkür ederim
canım. İyi ki varsınız. İyi ki bugün
size
de bizimlesiniz.
Size böyle bakıyorum. Her zaman böyle bakmam. Ama sizi görünce böyle bakıyorum.
Ne mutlu bana. Sevgili dinleyicilerimiz, tabii Sungun abiyle biz yıllar oldu ama kaç yıl olduğunu söylemeyeceğim abi.
Söylemeyelim.
Müsaadenizle. Onu söyle. O aramızda tamam, sır tamam. Olarak kalsın. İlk dediğim gibi 9 yaşındaydım. TRT Ankara Radyosu'nun stüdyolarından şu anki kalbimin çarptığı gibi bir heyecanla girdim. Sevgili Sungun abi, Ejder Akışık.
Rahmetli.
Allah rahmet eylesin. Çok çok kıymetli biriydi. Rüştü Asyalı'yı hatırlıyorum.
Elbette. Rüştü abi benim üst dönemimdendi. Çocuk saatinde bir gelenek vardır. Yeni bir kuşak geldiği zaman bir önceki kuşaktan yönetmenlik yapabilecek olanlar yeni gelen kuşağı eğitirler.
İşte sizsiniz o. Sizdiniz o. Ben bir de Ankara Radyosu'ndaki o koskocaman bir beyaz saat vardır. Onu çok iyi hatırlıyorum. Hatta şimdi Sungun abiyi davet ettik programa ama ondan çok ben konuşuyorum gibi hissettim ama bunları söylemek zorundayım. Çünkü
ben onu... de hayran seni seyrediyorum.
Çünkü onu görünce bütün anılarım canlandı. Sungun abinin bize ilk öğrettiği şuydu. Stüdyodan girdiğimiz anda, saatlerinizi lütfen duvar saatine göre ayarlayın. Bir saniye dahi o stüdyoya geç gelmeyeceksiniz. İlk öğrendiğim buydu abi sizden.
Siz ve biz çocuk saatinden sonuyla yetiştik. Ve şimdi bir bakıyorum. Sizden önceki kuşak, bizim dönem, bizden öncekiler. O kadar değerli isimler var ki. Ve o çocuk saati bizim için o kadar özel bir okul olmuş ki.
Evet.
Yani... İşe yaramaz diye tabir edeceğim. Çocuk saatinin hiçbir kuşağından hiç işe yaramaz adam çıkmadı.
Abi şöyle...
Bu özel terbiyeyle yetiştik hepimiz.
Kesinlikle bunda hani ben bizzat yaşadığım için, tabii ki siz de bizim hem eğitmenimiz hem yönetmenimiz hem abimiz olduğunuz için çok rahatlıkla
abiniz,
söylüyorum.
Abiniz.
Çok rahatlıkla söylüyorum. Bambaşka bir meslek dalında eğitim gördüm. Lisansım başka bir alanda, yüksek lisansım başka bir alanda ama işte o sizin bana aşıladığınız bu stüdyo sevgisi, bu mikrofon aşkı, o çocukluğumdan gelen o sıcaklık beni yıllar sonra yine bu stüdyolardan tüm dinleyicilerimize ulaştırma şansını ve fırsatını sağladı. Sanıyorum her şeyi size borçluyum. Çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Ne demek? Ben de çocuk saatinden sonra seslendirme yapmaya başladım ve bu işi o kadar çok sevdim ki. Bir süre sonra rahmetli Turgut Özakman'ın yazdığı Ah Şu Gençler ve Masal Var Masalcık Var diye, biri gençlik oyunu, biri çocuk oyunu, sevgili Rüştü abinin yönettiği, evet, iki oyunda rol aldım. O tiyatro aşkı bu sefer içimde alevlendi. Ama bir yandan da ortaokulu Tarsus Amerikan Koleji'nde okudum, liseyi Ankara Koleji'nde okudum. Sonra da Hacettepe işletmeyi bitirdim.
Evet.
Bütün bu işleri yaparken. Benim babam memur, annem ev hanımı. Babam da işte bir bakanlık müfettişiydi. Beni çok zor şartlar altında okuttular. Hatta bir yıl kardeşim benden 6 yaş küçüktür. Ben lise sondayken o da işte ortaokula yeni başlamıştı. Hı. O da kolej sınavını kazanmıştı. Çok zorlanarak okuttular bizi. Ben üniversiteyi bitirdim. Babam beni kenara çekti. Dedi, ne yapacağına karar verdin mi? Ben dedim bu işleri yapacağım babacığım dedim. biz dedi seni o kadar kolejlerde okuttuk bu kadar mahrumiyette. Sen Hacettepe işletmeyi bitirdin. Bu eğitimin öğrenimin ne olacak? Babacığım dedim sizinle bir anlaşma yapalım. Bırakın ben istediğim, sevdiğim, iyi olduğum işi yapayım. Eğer bir gün sizden 1 lira borç istemek zorunda kalırsam, o gün her ne yapıyorsam bırakacağım ve siz ne derseniz onu yapacağım diye bir teklifte bulundum. Babam peki iyi görelim bakalım dedi. Şimdilik borç istemek zorunda kalmadım bu şu ana kadar. Buraya kadar idare ettik yani.
Abi zaten hani Allah nazardan saklasın maşallah. O kadar mükemmel bir sesiniz var ki.
Çok teşekkür ederim.
Şimdi sevgili dinleyicilerimiz sizi hep sesleriyle, sesinizle tanıyorlar. Şu anda radyoda olduğumuz için şanslıyız. Sizi ses olarak çünkü zihinlerine işlediler. Ama sanıyorum dışarıda dolandığınızda, ne bileyim taksiye bindiğinizde ya da bir marketten alışveriş yaptığınızda ben bir ekmek alabilir miyim? Ya da beni işte şuradan şuraya götürür müsünüz dediğinizde.
Tom Cruise ekmek istiyor.
Mutlaka onu hissediyorlardır. Tom Cruise ekmek istiyor. Abi o kadar özdeşleşti ki o isimler sizinle. İnanın ben filmleri izlediğimde eğer Tom Cruise'u Sungun Babacan seslendirmemişse, bambaşka biri seslendirmişse, yok ya diyorum herhalde o Tom Cruise değil, başka biri oynuyor. Mümkün değil. Nasıl bu kadar özdeşleşti bu isimler sizinle?
Vallahi bilmiyorum ama sana bir şey anlatayım mı? Bunu Ekşi Sözlük'te okudum ve çok güldüm. Şimdi yazan çocuk oturmuş televizyon seyrediyormuş. Televizyonda da benim bir röportajım varmış. O sırada annesi gelmiş. Bakmış televizyona, bu adam demiş Türk değil mi? Türk demiş çocuk. Niye dublaj yapmışlar o zaman? Yani benim sesim bir tek bana yakışmıyor galiba.
Estağfurullah abicim, olur mu? Her şeyinizle gerçekten inanılmazsınız. Hep o ilk hatırladığım halinizde, o bize eğitim verdiğiniz gündeki halinizde, o sesinizde ve sesiniz niye hiç değişmiyor abi? İnsanın biraz olsun sesi yaşlanmaz mı?
Bilmiyorum, gençler bundan çok şikayetçi. Ama ben de şey diyorum onlara, daha babamı konuşacaksınız diyorum. Ben buradayım ve böyleyim, Tom Cruise'u konuşurum. Siz gelip babamı konuşacaksınız diyorum. Ondan sonra da şey diyorum, bir 20 yıl daha bekleyin, önünüzü açacağım diyorum.
Çok bir zaman kalmamış abi, 20 yıl. bu arada tabii yalnız Tom Cruise değil, benim artık o kadar alışık olduğum sesler ki, Tom Hanks'i hatırlıyorum. Tom Hanks, değil mi? Forrest Gump'ta Andy Garcia'yı hatırlıyorum. Andy yine Garcia. Sizin sesinizden Brad Pitt'i hatırlıyorum. Hatta o değişik film, hani yaşlanıyor, ilk başta yaşlı olarak dünyaya geliyor.
Benjamin Button'ın tuhaf hikayesi.
Mesela onda ama işte bu da bence abimin, sevgili Sungun Babacan'ın zaten mükemmel olduğunun bir başka göstergesi. Orada çünkü hem en yaşlıyı oynuyorsunuz ve sonra aslında 20 yaşında bir genç delikanlıyı. Yani sesinizi 70'li yaşlardan 25'li yaşlara kadar düşürebilmek de işte o yeteneğin bir parçası olsa gerek.
Çok teşekkür ederim. Bununla ilgili bir anımı anlatabilir miyim?
Tabii ki, lütfen.
Highlander diye bir film var, İskoçyalı. Başrolde Christopher Lambert var. Onu seslendiriyorum ben. Tek başıma girdim, kanal alıyoruz. Konuştum. 10. sayfaya geldim. Adam bir anda 120 yaşına geldi. Durduk. Sesçi dedi ki, abi masayla oynamamı ister misin dedi.
Yaşlandırmak için
deforme edecek. Gerek yok dedim, sen gir. Olmazsa döneriz dedim. Peki abi dedi. Aldım ben işte 120 yaş için ne yapabileceksem. Bir şeyler yaptım. Aldım sahneyi, bitti. Sesçi bastı düğmeye. Sungun abi dedi, çok güzel oldu dedi. Oğlum dedim, güzel olur tabii. Benim sesim zaten bu. Ben öbürünü taklit ediyorum.
Abi bir de Kermit'i hatırlıyorum.
Kermit.
Evet.
Ne olur yapın biraz. Şöyle bir iki dakika hatırlayalım.
Ne yapmamı istiyorsun mesela?
Mesela bana gençlere, çocuklara bir şeyler söyleyin. Onlara peki, çocuk saatiyle ilgili bir şeyler söyleyin.
Çocuk saatiyle ilgili söylemeyeyim de istersen üçgen nasıl yapılır onu anlatayım.
Çok seviniriz.
Çizgiyi alırsın, eline tebeşiri alırsın, tahtanın karşısına geçersin, bir çizgi çizersin. Ondan sonra yukarı doğru da eğik bir çizgi çizersin diye. Ondan sonra öbür çizgiyi de onlarla birleştirirsin. Üç taraflı bir şekil olur. Bunun adı da üçgendir. Al sana üçgen. Artık bu ses benden çıkmıyor sizin.
Abi nasıl çıkmıyor? Benim şu anda o yeşil renkte Kermit gözümün önünde canlandı. Hani ben o an bir an böyle gözlerimi kapattım ve oydu. Evet, oydunuz siz. Tom Cruise'dan da şöyle bir cümle rica etsem çok mu şey istemiş olurum?
Hayır, çok şey istemiş olmazsın. Bu benim yakışıklı sesim. Tom Cruise'u da bu sesle konuşurum.
Ay, abicim iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim.
Ne kadar mutlu ettiniz beni.
Seni görmek de beni çok mutlu etti.
Bu arada şimdi hep çocuk saatinden bahsettik ama artık çocuk saati yok ne yazık ki.
Maalesef.
Bu anlamda hani söylemek istediğiniz bir şeyler olur mu? Çünkü çocuk saati bir okuldu bizim için ve şu anda o okul aslında kapalı.
Buradan Eğitim Dairesi Başkanlığı'ndan İstanbul'daki seslendirme yönetmenlerine bildiklerimi aktarmam için bir davet aldım. Hı hı. Onun için Ankara'ya geldim. Biraz önce Eğitim Daire Başkanlığı'nda bir hanımla sohbet ediyorduk. Ona çocuk saatinin önemini ve ne kadar değerli olduğunu anlattım. Acaba dedim tekrar açılması için bir çaba gösterilebilir mi? Elimizden geleni yapacağız dedi. Radyo daire başkanıyla görüşeceğiz dedi. Böylece sana da bir müjde vermiş olayım.
Çok güzel olur.
Ama artık yönetmen sen gidersin. Ben İstanbul'dayım.
Abicim estağfurullah. Hani sizden öğrendiklerimizi artık boynumuzun borcu. Tabii ki bizden sonraki küçükleri aktarmak ama sizsiz olmaz.
Gelirim, ben de seyretmeye gelirim.
Peki abi, bunun dışında seslendirme sanatçılığınızın dışında yönetmenlik de yapıyorsunuz. Seslendirme yönetmenliği de yapıyorsunuz. Bir de bildiğim kadarıyla çevirmenlik yönünüz de var. Hı-hı. Biraz da o yönlerinizden bahsedelim mi?
Çevirmenlik de çok severek yaptığım bir işti. Şu artık yapmıyorum. Son olarak Neil Simon'ın iki oyununu çevirdim.
Tiyatro.
Devlet Tiyatrosu'nun oynadı. Çevirmenliğe başlamam. Çok sevdiğim bir ama çok da korktuğum bir seslendirme müdürümüz vardı. Türker Atakan diye. Şimdi eşiyle birlikte, Zeynep abla ile birlikte Bodrum'a yerleştiler. O kadar sertti ki, ya da bize o gençliğimizde o kadar sert gibi gelirdi ki, kapısının önünden geçerken Allah'ım inşallah başka tarafa bakıyordur da bizi görmez filan diye geçerdik. Bir gün ben kapısının önünden yine böyle korka korka geçerken Songun dedi, gel buraya dedi. Buyurun Türker abi dedim. Sen dedi böyle seslendirmeyle para kazanmaya alıştın. Yeter artık dedi, çeviriye başlayacaksın dedi. Peki abi dedim. Bana bir belgesel verdi. Hiç unutmuyorum. Kuzey Buz Denizi'nde yaşayan kuşlarla ilgili bir belgesel verdi. Çeviriyorum şimdi, yaptım, çok fazla zorlanmadım ama bir iki tane kuş var. Kuşların orijinal adı var ama onlara Türkçe bir ad olması gerekiyor. Yani kaynaklarım son derece sınırlı, bir resimli bilgi var, açıp ona bakabiliriz. Ya da sözlüğe açıyorsun, Kuzey Buz Denizi'nde yaşayan bir kuş diyor. Bunu ben nereden öğrenebilirim diye düşündüm, taşındım. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne gitmeye karar verdim. Gittim oraya, bu konularla kimin ilgilendiğini, terminolojiyle kimin ilgilendiğini sordum. Birini gösterdiler. Dedim ki böyle böyle bir kuş var, bunun adı ne acaba? Bana yardımcı olur musunuz? Aslanım dedi. Sen dedi buna dedi moribikli guguk kuşu diyeceksin dedi. O literatüre öyle geçecek. Biz de ona moribikli guguk kuşu diyeceğiz dedi. Eğer Kuzey Buz Denizi'ne gider moribikli guguk kuşunu görürsen beni hatırla, olur mu?
Abi şimdi en çok aslında gençlerin merak ettiği bu seslendirme işi nasıl yapılıyor? Biraz hani akıllarında canlandırabilmeleri için onların o izlediği filmi dublajı bitmiş halinden başlangıç haline doğru bir yolculuğa götürürsek nasıl başlıyor, nasıl devam ediyor? Çok kısa da ondan bahsetmenizi rica edebilir miyim?
Bunu yönetmen açısından mı yapmamı istiyorsun?
Evet, evet, bir yönetmen gibi.
Bir yönetmen olarak. Seslendirme müdürlerine materyal yurt dışından gelir. Ya daha doğrusu dış kaynaklar seslendirmeye teslim eder. Seslendirme müdürleri de onu yönetmenlere dağıtır. Yönetmenler kendilerine düşen filmi çeviriye verirler. Çalıştıkları çevirmeni. Bir tarihte anlaşırlar. O tarihte çeviri gelir. Yönetmenin önce bir filme ve tekste göz atması gerekir. Kayıt sırasında hakim olabilmesi için. Hı hı. Daha sonra distribüsyon aşaması gelir. Yani kast aşaması, rol dağıtımı aşaması gelir. Yönetmen elinde tekstiyle birlikte hangi rolü kimin konuşacağına karar verir. Sanatçılara haber verilir. Sanatçılar gelir, kayda girmeden önce prova yaparlar. Seslendirecekleri adamı tanırlar. Sonra kayda girilir. Seslendirme bittikten sonra da montaj denen bir işlem vardır. Mix denen bir işlem vardır. Mix'te kaydedilen Türkçe seslerle filmin efektlerinin ve soundtrack'inin olduğu bizim Enterband dediğimiz Enter kanalında kayıtlı olan ses birleştirilir. Hı hı. Yani mix edilir. Ondan sonra yayına hazır hale getirilir. ve ilgili birime teslim edilir.
Evet, çok güzel anlattınız. Bir de sanatçı yönünden dinleyebilir miyiz?
Sanatçı seslendirme müdürleri bize, seslendirme yönetmenleri bizi arasın diye evde beklerler.
Birinci kural.
Birinci kural.
Aslında gerçekten o kadar çok tiyatrocu var ki onların arasında, hani ben şu anlamda söylemek de istiyorum. Siz bir seslendirme sanatçısısınız ama nice tiyatrocular var aslında sizin yerinizde olmak isteyen ve sizin yaptığınız işi devam ettirebilmek isteyen. Hani tıpkı sizin söylediğiniz gibi evde arasın ve ben de geleyim seslendirme yapayım, Tom Cruise'u okuyayım, konuşayım isteyen. Biraz aslında onların dilinden belki anlatmak lazım bu seslendirme işini.
Sezincim, şöyle, iyi seslendirmeci iyi tiyatrocu olacak diye bir şey yok. İyi tiyatrocu iyi seslendirmeci olacak diye bir şey yok. Seslendirme ile tiyatro çok farklı şeyler aslında. Ben mesela kendimi o açıdan şanslı hissediyorum tiyatro sanatçılarına göre. Çünkü onların %100 performansı varsa sahneye çıktıkları zaman bunun bir kısmı mimiğe gidiyor, bir kısmı jeste gidiyor, bir kısmı mizansene gidiyor, bir kısmı makyajına gidiyor, bir kısmı efekte gidiyor, bir kısmını ışıktan alıyor, şudur budur. Bu performansını dağıtıyor. %10, %15 diye dağıtıyor.
Daha şanslı aslında.
Hayır şu, ama...
Ama seslendirme sanatçısına göre bence daha şanslı. Elini kolunu kullanabiliyor, mimiklerini izleyici görüyor.
Seslendirmede elini kolunu kullanmasına gerek var mı sizin?
İşte seslendirme sanatçısının işi daha zor. Onu demek istiyorum.
Ha, tabii, tabii.
O anlamda tabii. Tiyatrocu daha şanslı. Çünkü seyirci onu görüyor.
Elbette.
Ben... Bedenini görüyor, elini yüzünü nasıl kullandığını algılıyor. Ve hani dediniz ya %10 ona dağıtıyor, %10 tabii. Ona dağıtıyor. Ama seslendirme sanatçısının bir tek sesi var.
Tabii, tabii onu söyleyecektim. Bunları yaparken sesine de diyelim ki %20'sini ayırıyor performansının. Ama benim %100'üm ses.
Evet.
Ben gelirim radyoya, bana bir tekst verirler. Sungun derler, James hadi gir stüdyoya ve bize bir dünya yarat derler. Ve dünya yaratırım. O dünyayı yaratmayı başarabilirsem seyirci benimle birlikte paylaşır. Başaramazsam bu ne ya der, radyoyu kapatır.
Çoğu zaman gerçekten dediğiniz gibi çoğu filmi sırf seslendirmesi güzel değil diye izlemediğimi bizzat ben biliyorum.
Elbette, elbette. Çok farkında olmayan, sen bu işlerin içinde bir insan olduğun için iyi seslendirme ile kötü seslendirmenin arasındaki farkı biliyorsun. Bazen seyirciler filmi beğenmeyip kanalı değiştiriyorlar.
Ama niye beğenmediklerinin
niye
farkında
beğenmediklerinin farkında değiller. Belki de o kötü seslendirme yüzünden izleyemiyorlar filmi ve kanalı değiştiriyorlar.
Evet. Sungun abicim, iyi ki varsınız. İyi ki hala Tom Cruise'u, iyi ki hala Tom Hanks'i, iyi ki hala diğerlerini siz seslendiriyorsunuz. Ben sadece iki isim saydım ama sevgili dinleyiciler, önümde bir liste var, 3 sayfa. Okumaya inanın programın süresi yetmez. Bu 3 sayfada eminim ki daha önceden internette kayda girdiği için belki o 3 sayfa nice 3 sayfadır. Ağzınıza yüreğinize sağlık, nefesinize sağlık. İnşallah bundan sonra da yıllar yılı sizin seslendirdiğiniz o sanatçıları, ben hep onları zaten sizin sesinizle tanıyorum. İşin kötü tarafı, bir gün Oscar alıyorlar ve kendi sesleriyle konuşuyorlar ya, yok diyorum o değil, o Sungun abinin sesi olmadığı için kesinlikle o kişi ona ait, o ses ona ait olamaz. O kadar artık özdeşleşti ki bizimle ve diliyorum ki yıllar yılı biz o sesleri sizin sesinizden, o isimleri sizin sesinizden izlemeye devam ederiz.
Vedalaşmadan önce çok kısa bir anımı anlatabilir
miyim? Lütfen, lütfen, buyurun.
Beni çok etkileyen Birdie diye bir film vardı. Bundan belki 20-25 yıl önce Ankara'dayken ben seslendirdiğimiz. Yekta Kopan'la ben konuşmuştuk. O filmin etkisinden, filmde böyle hüngür hıçkırık gerçekten ağladım. Elimde teksti tutamıyorum. Vietnam gazisi, toplumdan dışlanmış iki gencin çok böyle sarsıcı öyküsü. 2-3 gün kendime gelemedim o filmi konuştuktan sonra. Sonra tabii ki kaçırmadım, seyrettim. Sonra bir gün orijinalini seyrettim. Baktım baktım eşime şey dedim. Bu ses olmamış ya dedim.
İnanın aynı hissiyat.
Böyle de ukalayım yani.
Estağfurullah, estağfurullah abicim. Aynı hissiyatı ben de taşıyorum. Süremiz bitti biliyorum ama ben de şu anımı anlatmadan kapatmak istemiyorum müsaadenizle. Sizinle olan bir anı. Deniz Gökçezgi'yi hatırlarsınız.
Hatırlamaz mıyım?
Yine bizim
tabii.
Devreden. O şimdi devre tiyatrosu sanatçısı. Soyadı değişmiştir. Bilemiyorum ama selamlar olsun eğer dinliyorsa. Deniz Gökçe ile ikimizin bir küçük oyunu var. Siz de yönetmensiniz. Deniz Gökçe benim kardeşim rolünü oynuyor. Ben düşüyorum, o da benim yanıma gelip işte abla ne oldu, bacağını mı incittin filan diyecek. Ya da tam tersi. Deniz Gökçe teksti bırakıyor biz seslendirmeyi yaparken. Ben yere düşüyorum, bu arada stüdyonun içindeyiz. Ben yere eğiliyorum, ah oh bir şeyler diyorum, bacağım acıdı. O da geliyor, abla ne oldu, ama biz mikrofondan tamamen gittik bu arada. Biz gerçekten orayı bir tiyatro sahnesi algıladık. Kendimizi yerlere attık. Ben yerde kıvranıyorum. O başıma geldi, beni avutmaya çalışıyor.
Tekst unutuldu.
Tekst falan unutuldu. Biz yerde yatıyoruz ikimiz de. Siz durdurdunuz kaydı. Kızlar ne yapıyorsunuz dediniz. Abi oynuyoruz dedik. Dedi ki tiyatro değil burası. Dediniz ki mikrofonda oynamanız gerekiyor. Kendinizi yerden yere atmanızın hiçbir anlamı yok.
Boşa çabalıyorsunuz.
Boşa çabalıyorsunuz. Aynı o çıkardığınız sesleri ve söylediğiniz cümleleri mikrofona söyleyin.
Burayı bir daha alıyoruz demişim.
Aynen öyle dediniz. Burayı bir daha alıyoruz. Ve biz baştan bu sefer mikrofona. Muhtemelen de 11-12 yaşlarındaydık. Abicim çok teşekkür ederim. Nice zamandır gerçekten yaşamadığım kadar güzel dakikalar yaşattınız bana.
Sen de bana.
İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz ve iyi ki Ankara'ya geldiniz de stüdyomuza konuk oldunuz. Ne kadar mutlu ettiniz
çok
bizi.
Çok teşekkür ederim. Siz beni hatırlamakla çok mutlu ettiniz, onore ettiniz. Ayrıca seni gördüğüme çok mutlu oldum. Seni seviyorum.
Biz de sizi çok seviyoruz. İnşallah tüm dinleyicilerimiz de bu sesi bir kez daha duymaktan dolayı mutlu olmuşlardır. Nice filmlere diyelim ve sizi sevgilerle saygılarla uğurlayalım.
Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde seslendirme sanatçısı, seslendirme yönetmeni, çevirmen Sungun Babacan, sevgili abim bizlerle birlikteydi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Allah onu bu filmlerden ayrı koymasın ve bizden eksik koymasın. İnşallah nice filmlerde onun sesini yıllar yılı duymaya devam ederiz. İyi ki geldi, iyi ki burada. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için.
Düşünürsen ara beni, benim için ne yapmalı, kime gitmeli, nasıl etmeli. Hava güzel yazdan kalma, için kaynamalı, sokaklara dökülmeli. Sinemalar boş olur, yalnız gitmeyi sevmem. Resimden hiç anlamam, sergi varmış bana ne. İstanbul kuru kalabalık, bu kalabalık uymaz mı? Sen yoksun ya yanımda, her şey bahane. İstanbul kuru kalabalık, bu kalabalık uymaz mı? Sen yoksun ya yanımda, her şey bahane. Bir şey düşünürsen ara beni, benim için ne yapmalı, kime gitmeli, nasıl etmeli. Hava güzel yazdan kalma, için kaynamalı, sokaklara dökülmeli. Sinemalar boş olur, yalnız gitmeyi sevmem. Resimden hiç anlamam, sergi varmış bana ne. İstanbul kuru kalabalık, bu kalabalık uymaz mı? Sen yoksun ya yanımda, her şey bahane. İstanbul kuru kalabalık, bu kalabalık uymaz bana. Sen yoksun ya yanımda, her şey bahane. Sinemalar bahane, kalabalık bahane, resimler bahane, İstanbul bahane, sinemalar bahane, kalabalık bahane, resimler bahane, her şey bahane.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Anadolu Ajansı fotoğraf editörü Fırat Çağlayan Yurdakul bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Aslında çok önemli bir etkinlik var Anadolu Ajansı tarafından gerçekleştirilen. Yılın fotoğrafları seçilecek. Ve evet, biz de bu konuyla ilgili görüşmek üzere değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Nedir bu yılın fotoğrafları? Ne zamandır düzenleniyor? Bu yıl kaçıncı düzenleniyor?
Evet, çok kısaca bahsedeyim. Anadolu Ajansı şu anda basın fotoğrafçılığında, Türk basınında lider kuruluş durumunda. Her yıl 850 bin fotoğrafı uluslararası ve ulusal medyaya dağıtıyor. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde profesyonel olarak fotoğraf çeken foto muhabirleri var. Tabii çok büyük bir üretim bu. Yani dünyanın her yerinden fotoğraf çekiyoruz. Ve yıl sonunda bu fotoğrafları toparlıyoruz. İşte 850 bin yaklaşık olarak fotoğraf ediyor.
850 biz, bin. 50 bin. Dile tabii, kolay. Tabii, şimdi biz evet, bir kare fotoğrafı bile hani çekiyoruz.
Yani günlük 2500 civarında fotoğraf yayınlıyoruz. Şu anda mesela bunu çok fazla kişi bilmez ama vatandaşlarımızın herhangi bir mecrada gördüğü 10 fotoğraftan 7 tanesi aslında Anadolu Ajansı'nın elinden çıkıyor.
Altına yazıyorlar ama değil mi aldıkları
kaynağı? Bazen yazıyorlar, bazen yazmıyorlar. Yani yabancı mecrada kullanıldığında mutlaka yazıyor ama Türk basını her zaman yazmayabiliyor. Daha alışkanlıkları tam olarak edinemedik. Aslında bu da bizim problemlerimizden, sorunlarımızdan bir tanesi.
Bu bir suç mu peki?
Yani Türkiye'de çok suç olarak algılanmıyor. Sadece bunun doğru olmadığını artık söylüyoruz ve doğrusunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Tabii imza kullanan, isim kullanan, kurum adı kullananlar da var. Aslında vatandaşlarımızın hafızasına yer etmiş nice fotoğraf Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin elinden çıkıyor. Ama çoğu kişi bunu bilmiyor. Zaten size birazdan birkaç tanesini hatırlatacağım. Siz de hemen hatırlarsınız. Şimdi söyleyeceğim şu. Biz 850 bin fotoğraf üretiyoruz. İnsanların hafızasına, görsel hafızasına bunları yıl boyunca yerleştiriyoruz. Ve yılın sonunda en güçlü 50 tanesini bunlardan seçiyoruz, belirliyoruz.
Yalnız 850 binin evet, içinde 50'ye düşürmek evet, de bir uzmanlık ister.
Bu da bizi zaten çok zorlayan şeylerden bir tanesi. Çünkü tüm dünyada bu fotoğraflar çekiliyor, üretiliyor. Ve en iyi, en güçlü 50 taneyi bulmaya çalışıyoruz, tespit etmeye çalışıyoruz. Sonra da bunu tüm insanlarımızla, vatandaşlarımızla, dünyayla paylaşıyoruz. Yani istiyoruz ki bu 50 fotoğrafın da en iyisini, hadi 50'ye biz düşürdük, bu 50'nin en iyisini de hep beraber seçelim. Bu işi yaklaşık 2012 yılından bu yana yapıyoruz. Her geçen gün yılın fotoğrafları oylaması artık gelenekselleşti. Bu oylamaya katılmayan neredeyse kalmadı. Katılmıyorsa bile bilmeyen, bunu takip etmeyen, duymayan kalmadı. Siyaset dünyasından, sanat dünyasından, spor dünyasından, sıradan vatandaşlarımıza kadar herkes bu oylamaya katılıyor. Kendince en iyi olanı seçmeye çalışıyor. Bu şöyle bir güzel tarafı da var bunun. Biz aslında herkese bir fotoğraf jürisi olma fırsatı yaratmış evet, oluyoruz. Ve bundan da çok memnuniyet duyuyoruz. Yani çünkü fotoğraf biraz da subjektif bir şey. Yani evet, fotoğrafı güçlü kılan, belirleyen, iyi kılan özellikler, kriterler var ama kişiden kişiye de o iyilik, güzellik algısı değişebiliyor. Bana göre iyi bir fotoğraf bir başkasına göre iyi olmayabiliyor.
Peki özür dilerim, sözünüzü kestim. Şöyle bir şey oluyor mu? Örneğin siz hani birinci olarak gördüğünüz bir fotoğraf, bir bakıyorsunuz o hiç de birinci olmamış halk jürisi
tabii,
tarafından.
Olmaz olur mu? Tabii.
Başka bir
tabii
fotoğraf
ki, tabii
seçilmiş.
Tabii ki olabiliyor. Ve bundan da çok mutlu oluyoruz aslında. Çünkü Toplum algısı, sosyal algı, insanların bizim arkadaşlarımızın o bir yıl boyunca ürettiği görselleri olan yaklaşımı bambaşka olabiliyor. Bazen tutturuyoruz, bazen tutturamıyoruz. Ama bunu vatandaşlarımızla, bütün dünya ile birlikte yapmak çok hoşumuza gidiyor. Bu 50 fotoğraf 3 kategoriye ait. Kategorilerimiz haber, yaşam ve spor fotoğrafları. Haber, tahmin edeceğiniz gibi haber içerikli fotoğraflar. Biz en güçlü fotoğrafı seçmeye çalışıyoruz. En iyi fotoğrafı seçmeye çalışmıyoruz. Bu çok önemli bir
güçlü
ayrım.
Güçlü ne demek?
Şu işin içinde, çektiğimiz fotoğrafların içinde acı, tatlı kareler var. Hmm. İnsanları üzebilecek kareler, fotoğraflar da var. Bunlar için iyi ifadesini kullanmak her zaman doğru olmayabiliyor.
Anladım.
O yüzden en güçlü kareleri seçmeye
etkileyici
çalışıyoruz.
Etkileyici belki.
En etkileyici, tabii en öne çıkan.
Vuran
tabii
belki.
Aynen, aynen öyle. Çünkü yani haber kategorisi dedim mesela. 3 kategorimiz var. Haber, yaşam ve spor
evet.
kategorisinde tüm vatandaşlarımız oylama yapabiliyorlar. Haber kategorisinde Suriye'den çok acı fotoğraflarla da yüzleşebiliyorlar. Gazze'den, Yeni Zelanda'daki terör olayından örneğin. Veya aklınıza gelebilecek 2019 yılı içinde yaşanmış en önemli olayları aklınıza getirin. Bu olayların tamamından haber kategorisinde fotoğrafları vatandaşlarımız oylayabiliyor. Tabii burada bazen acı karelerle de karşılaşabiliyorlar. Aslına bakarsanız insanlarımız daha çok yaşam ve spor kategorisini oylamayı seviyor.
Evet, öbürü çünkü biraz
evet,
üzücü
üzüyor.
Değil mi?
Evet, insanları üzebiliyor.
Evet.
Yaşam kategorisinde ise yine tüm dünyadan inanılmaz renkli kareler var. Yani sizin çok şaşırtacak, oylama yaparken keyiflendirecek, eğlendirecek fotoğraflar var. Spor kategorisi keza yine öyle. Atletizmden futbola kadar, basketboldan voleybola, dövüş sporlarına kadar... Farklı renklerde, mecralarda pek çok fotoğrafı vatandaşlarımız oylayabiliyor. Söylediğim gibi biz yani bu işi interaktif olarak onlarla beraber yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.
Evet, halkımız da mutluluk duyuyor ki geçtiğimiz
evet.
yıl 223 bin kişi katılmış
evet,
oylamaya.
Evet.
Bakalım bu yıl
yani
223
bin
olacak.
Kişi gerçekten çok büyük bir rakam aslında. Türkiye'de düşünürseniz yaptığımız normal seçimler dışında yani siyasi seçimler dışında herhangi bir oylamaya vatandaşlarımız bu denli bir katılım.
İstekle katılım.
Tabii,
kimse
yapmıyor.
Onları zorlamıyor
aynen
değil
öyle,
şuna oy
öyle.
Ver diye.
Düşünün yani bugün pek çok anket 5-10 bin kişi arasında yapılıyor ve 10 bin kişilik anketler çok büyük anketler olarak değerlendiriliyor.
Evet.
223 bin kişi geçen yıl katılmış. Bu sene ise rakamımız daha şimdiden 210 bine ulaştı.
Daha yıl sonu gelmedi.
Tabii daha yıl sonu gelmedi. Bir de biz bu sene oylama sayfamızı da değiştirdik. Gerçekten çok renkli, ışıl ışıl bir sayfa yaptık. Cep telefonundan da insanlar kolaylıkla oy verebiliyor. Bu arada hemen nasıl oy verebileceklerini de isterseniz söyleyeyim.
Lütfen.
AA.com.tr çok basit bir adresimiz var zaten. Buraya girdiklerinde yılın fotoğrafları oylamasının hemen linkini göreceklerdir. Ya da Google'da veya işte herhangi bir araba motorunda Anadolu Ajansı yılın fotoğrafları diye arama yaptıklarında karşılarına çıkan ilk ekrandan hemen oylama yapabilirler. Yani hemen fotoğrafları açıp üzerinde oy ver butonuyla oy kullanabilirler. Haber, yaşam ve spor kategorilerinden en az birilerine bir tanesine mutlaka oy vermesini istiyoruz herkesin. Ama daha fazla da isteyenler oy kullanabiliyor. Bizde bir sınır yok. İstediği kadar, istediği fotoğrafa oy verebiliyor. Biz burada bunları toplayarak gerçekten en güçlü, en iyiyi bulmaya çalışıyoruz.
Evet, şimdi şöyle 50 fotoğraf var. Ben hani diyelim bir değil 3 fotoğrafı beğendim. Üçüne de oy atabiliyor
muyum? Tabii atabilirsiniz. Yani sonuçta bir başkası da yine 3 fotoğraf beğenip
onların sayılarına
göre sayıları, evet sayıları yine kendi değerini bulacaktır. Ama aynı fotoğrafı oylayamıyorsunuz tabii.
Aa, evet tabii. Evet. Yaşamda neler var? Yaşam fotoğrafı.
Yani yaşamda Türkiye'nin en güzel yerlerinden böyle ışıl ışıl fotoğraflardan fotoğraflar bulabilirsiniz. Yani muazzam gün batımları, bir köy çocukları, işte Türkiye'nin en güzel gölünün bir yansıması, denizden muazzam kareler. Ha bu arada çok çeşitli ekipmanlarla çekilmiş olan fotoğraflar bunlar. Örneğin su altı fotoğraflarımız var. Örneğin drone fotoğraflarımız var. Örneğin portre fotoğraflarımız var. Yani içindeki çeşitlilik de çok fazla. Türkiye'nin ve dünyanın her coğrafyasından rengarenk Hindistan'dan tutun da Jamaika'ya kadar fotoğraf bulabilirsiniz fotoğraflarımızın arasında.
Siz o 850 binin içinde 50 bini seçerken tabii onlar da 850 binin içinde en güçlüler. Neye evet. bakıyorsunuz en çok? O hani kalbe dokunan nokta nedir? Ben biraz sistematiği evet. çözmeye çalışıyorum fotoğrafçılıkta.
Aslında bakarsanız biz o 50'yi de oylayarak yapıyoruz. Ayın fotoğrafları oylamamız var bir de. Ama onu çok fazla kişi bilmiyor. Ona katılım daha az oluyor.
O da yine halkla
evet,
yapılan
halka
bir
açık,
fotoğraf.
Halka açık. Yıl içerisinde en güçlü fotoğrafları yine vatandaşlarımıza sunuyoruz. Onların birinci bulduğu fotoğrafları da yılın fotoğrafları arasına koyuyoruz. Seçimimizi yine objektif yapmaya, yine vatandaşlarımıza
ben siz öneriyorsunuz gibi düşünmüştüm. Hani 850 evet. binden 50 bini, 50 tane belirliyoruz deyince.
850 binden her ay belli bir kısmı biz buluyoruz tabii. Yani en iyileri biz buluyoruz. O en iyilerden de birinci yine vatandaşımıza seçtiriyoruz. Ha biz nasıl buluyoruz?
Evet, orayı biz merak ediyorum biz tabii, gerçekten.
Şimdi fotoğrafın en temeline belki inmek lazım o anlamda. İçerik olarak, teknik olarak, estetik olarak yani yıllardır biriktirmiş olduğumuz deneyimle en kreatif olarak en güzel olanı, en iyi olanı, en güçlü olanı, en hisli olanı, içimizde en fazla bir duygu bırakanı seçmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi yani bu subjektif bir iş. O yüzden vatandaşlarımızın seçmesi, değerlendirmesi bizim için daha iyi. Biz bir ön eleme yapıyoruz diyeyim sadece.
Peki şöyle bir şey oluyor mu? Örneğin bir vatandaşımız kendi kendine bir fotoğraf çekip hani yaşam alanında veya haberde veya diğer alanda hani bunu size gönderip sizin değerlendirmenize sunma gibi böyle bir sistem var mı?
Yok.
Yani
şöyle evet yani profesyonel foto muhabirlerinin profesyonel foto muhabirlerinin objektifinden çıkmış olan fotoğraflar zaten gördüğünüzde aa bu da mı bu oylamada vardı diye hemen şaşırtabilecek fotoğraflar sizi. Örneğin mesela bir tanesini hatırlatayım size. Bu Fransa Türkiye maçından sonra Barış Pınarı harekatından sonra pek çok sporcumuz biliyorsunuz galibiyetlerinin ardından selam evet, asker selamı evet. Yapmıştı. Fransa Türkiye maçından sonra da milli takımımız millilerimiz asker selamı durmuştu galibiyetin evet. golünün hemen ardından. Ama Fransız rejisi...
Bir ceza aldılar evet, galiba
ceza, evet yeni bir ceza evet, da aldılar evet. bununla ilgili. Fransız rejisi bu anı göstermedi. Yani televizyon bir anda başka bir yere döndü. İşte o anı bizim foto muhabirimiz fotoğrafladı. Ve bütün dünya foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın fotoğrafıyla onu gördü ve algıladı. Mesela bu fotoğraf oylamada var. Vatandaşlarımızın belki pek çoğu bilmez bu oylamanın içerisinde bu fotoğrafın yer aldığını, o selam durma anını. Tek kare, başka kimse de yok. Dünyada kimse çekemedi o anı.
Çünkü hemen kapandı.
Tabii yani kamerayı başka bir yöne çevirdi evet. Fransız rejisi. Fransız gazeteciler zaten o anı çok fotoğraflamak isteyen bir durumları yok. Evet. Dolayısıyla o anın fotoğrafı sadece bu oylama içerisinde mevcut.
Evet. Peki böyle üzücü fotoğraflar da yine mutlaka vardır içlerinde ama öyle birkaç örnek var mı? Ya da bu foto muhabirlerinin yaşadığı hatıralarla ilgili fotoğraflar
tabii, yani,
var mı?
Yani üzücü fotoğraflar olduğu gibi üzücü anılarımız da var bu fotoğrafları çekerken. Evet. Örneğin size bu bahsettiğim fotoğrafı çeken Mustafa Yalçın Fransa'da sadece bir kişi çekti bu fotoğrafı ve bütün Türk ve dünya basınında bu millilerimizin selam durma anı o fotoğraf karesi yayınlandı. Ama bu fotoğrafı çeken foto muhabiri bu fotoğrafı çektikten tam bir hafta sonra Fransa'da bir eylem çekmeye çalışırken sol gözünden vuruldu.
Aa.
Ve sol gözü tamamen artık göremez hale geldi foto muhabirimizin. Mesela bu fotoğraflar kolay edinilmiyor elbette. O üzücü anların içerisinde hem foto muhabirlerimiz yer alıyor, yaşıyor hem de o anı fotoğraflamaya ve dünyaya göstermeye çalışıyor. Pek çok tabii haber kategorisi içerisinde üzücü kareler var.
Tabii, çok üzüldüm. Çok geçmiş tabii. olsun diyeceğim ama sağ tabii olun. Giden göz. Bir de foto muhabirinin
evet, maalesef.
Gözü. Bu da çok çok evet. üzücü oldu.
Yani bunu burada bilmiyorum bahsetmem ne kadar doğru ama direkt Fransız polis tarafından hedef alınarak maalesef vuruldu. Bu zaten biliniyor. Üzücü bir andı bizim için gözüyle sonuçta hayatını kazanan bir insan evet. Ve maalesef artık sol gözü görmeyecek. Bir de bizim için foto muhabirleri için fotoğrafa gönül veren insanlar için göz çok önemli. Yani kullandığınız göz diğer göze göre çok daha fazla gelişiyor ve aradaki fark uçurum daha da artıyor. Diğer gözünüz daha fazla zayıflarken sürekli baktığınız, fotoğraf çektiğiniz göz daha da güçleniyor. Böyle bir şey de var. Üzücü fotoğraflar var mı demiştiniz? Yani örneğin oylamaya göz attığınızda bir fotoğraf var. Beni çok böyle farklı duygulara sevk eden bir fotoğraf. Havadan çekilmiş olan bir fotoğraf. Gazze'de bir iftar sofrası anı. Her taraf yıkıntı. Tepeden çekilmiş bir an düşünün. Sağ, sol, ileri, geri. Bütün yönlerde yıkıntılar var ve ortada bir güzel bir iftar masası. Gerçekten duygusal ve bir aile orada iftar yapıyor. Yine Suriye'den çok acı bir fotoğraf var. Ki bunu çeken arkadaşımız da orada yine yaralandı. Yine İdlib'de bir bombalanma anına dair bir fotoğraf. Ve bir bebeğin tam bombalanma anından çıkarıldığını gösteren bir fotoğraf. Böyle fotoğraflar var.
Evet, ben biraz da bakmaya içim el vermiyor. Çok duygusal da bir yapım olduğu için ama bunlar hayatın gerçeği aslında. Ben baksam da bakmasam da o gerçek orada yaşanıyor. Ve hani sağ olsun, emeklerinize sağlık. Gerçekten o kadar kıymetli, o kadar zor bir işi ifa ediyorsunuz ki siz ve sizin gibi tüm Anadolu Ajansı'nda çalışan foto muhabirleri. Çok zor. Yani kim bilir nice zorluklarla karşılaşıyorlardır. En son Barış Pınarı Harekatı'nda da pek çok zorluklar yaşadılar muhakkak. Var mı hani örnek verebileceğiniz?
Tabii var. Yani foto muhabirliği zor bir meslek. Evet. Gazeteciliğin diğer branşlarına göre biraz daha zor. Çünkü uzak olma şansınız yok.
Yakın temas gerekiyor ki yani, o anı görüntülesin.
O anı göreceksiniz ki birilerine göstereceksiniz. Yani biz bunları söylediğimizde bazen muhabir arkadaşlarımız bize kızarlar ama muhabirler haberi uzaktan da yazdırma imkanına sahipler. Veya işte duyup bilgiyi alıp toparlayabilme imkanına sahipler. Ama foto muhabirleri ve kameramanlar mutlak olayın içerisinde olmak zorundalar. Ve ne kadar içinde olurlarsa olduklarını da çektikleri fotoğrafla o kadar hissettirirler karşı tarafı. Bu değişmez bir denklemdir bizde. Zaten basın fotoğrafçının da birinci madde yakınlık ilkesidir. Ne kadar yakın durursanız olaya o kadar yakın hissettirirsiniz. Değişmez bir denklemdir bu.
Evet, gerçekten çok değişmez ve çok zor bir denklem. Allah yardımcıları olsun. Kolaylıklar diliyoruz sizin vesilenizle. İletmiş olalım, selamlarımızı gönderin lütfen. Şimdi oylamadan bahsediyorduk. Ne zamana kadar oylamayı gerçekleştirebilirler halkımız? Bu anlamda da bir kez daha hatırlatma yapalım süremizin sonlarında.
Evet. Şimdi 31 Aralık akşam saat 5'e kadar tüm vatandaşlarımız oy kullanabilirler.
Tabii ki yurt dışında yaşayanlar.
Tabii yurt dışında yaşayanlar da fotoğrafların hepsinin altında Türkçe ve İngilizce olarak bilgileri mevcut. Yani okuyup değerlendirip ona göre jüri üyeliği yapabilirler. 1 Ocak'ta da sonuçları her yıl yaptığımız gibi duyurmayı planlıyoruz inşallah.
Hadi bakalım. O zaman o fotoğrafların içinde gerçekten en vurucu, en dikkat çekici olanı halkın nezdinde hangisiyse onu da biz de görmüş olacağız. Son olarak bir şey sormak istiyorum. Birkaç cümleyle anlatırsanız çok sevinirim. Fotoğraflar artık hep yine eskisi gibi dijital olmayan kamerası olan ya da olmayan fotoğraf makineleriyle çekiliyor değil mi? Evet. Şimdi mobil fotoğrafçılık diye de bir durum mutlaka gelişmiştir herkeste olduğu gibi. Yine Anadolu Ajansı'nın bu anlamda çalışması var mı mobil fotoğrafçılıkla ilgili?
Çok güzel bir konu. Bence temas ettiğiniz konu. Mobil fotoğrafçılık artık fotoğrafçılığın geleceği. Çünkü artık herkes fotoğraf çekiyor. Anadolu Ajansı'nın bununla ilgili bir eğitim planlaması ve organizasyonu var. Şu anda uyguluyor. Fotoğraflarımızın bir kısmı profesyonel makinelerle çekildiği gibi bir kısmı böyle cep telefonlarıyla vesaire gibi daha küçük cihazlarla da çekilebiliyor.
Evet, yani bunun eğitimleri de artık verilmeye başlandı. Tabii. Yeni dünyaya uyum sağlama anlamında. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yurdaklı katıldığınız için. Hem de bu duyuru bir kez daha yapma şansını sunduğunuz için. O zaman kolaylıklar dileyelim. Hem size hem de yeni yılda inşallah hep güzel fotoğraflar çekilmesi ve halkımıza sunulması temennisiyle bu cümlelerimizi sonlandıralım. Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu Ajansı fotoğraf editörü Fırat Çağlayan Yurdakul stüdyo konuğumuzdu. 2019'un önemli olaylarına ait fotoğraflar oylamaya sunuluyor. Siz de eğer oy vermek isterseniz lütfen Anadolu Ajansı'nın sitesine girin ve yılın fotoğraflarında siz de jüri üyesi olarak katkıda bulunun diyelim ve böylelikle programımızı da sonlandıralım. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.